Ayrım 19.
Efendim, Avrupa'da güzel bir adet vardır. Baba adını da ilave ediyorlar. Daha muazzah bir isim olur. Siz muallimler bu yenilikleri tatbik edivermelisiniz. Farza künye defterine talebenizi Melihat babası Ali Hoca diye yazacağınıza Melihat Ali diye verirsiniz, olur biter. Anlaşıldı mı efendim? Pederinizin ismi? Nizamettin. Efendim, size Feride Nizamettin diyeceğiz. Bu şekil size birdenbire garip görünür. Ama alışırsınız. Nereden mezunsunuz? Mektebimi söylemeye çekindim. Çünkü Fransızca bildiğim anlaşılırsa mühendis biraz evvelki sözleri için belki bozulacaktı. Onun için sadece hususi tahsil gördüm efendim dedim. Dediğim gibi B'ye geldiğiniz vakit beni ziyaret edersiniz. Size münasip bir yer ararız. Haydi Mümtaz, programda daha iki köy var. Talebe sıralarından birine oturarak uzun ince bacaklarını sallayan mühendis yine o güzelin Fransızcasıyla sırnaştı. Bu fevkalade bir parça. Beni bırak da sen git. Bir çare bulup mutlaka yüzünü açtırmalıyım. Marif müdürü yeniden telaşlandı. Bana bir şey sezdirmemek için Türkçe. Vaktimiz yok. Raporunuzu sonra yazarsınız. Haydi buyurun dedi ve yürüdü. İnadıma arkamı döndüm ve bir şeylerle meşgul göründüm. Adamcağız bahçeyi geçerken bir iki kere daha başını çevirdi. Sokak kapısından çıktıktan sonra tahta havalinin kenarını takip ediyor, ara sıra ayaklarının ucunda yükselerek içeriye bakıyordu. Havadis çabuk köyün içine yayılmıştı. Cuma olmasına rağmen çocuklar, çocuk anaları mektebe koşuyorlar, mekteplerinin kapanmasından pek müteessir görünüyorlardı. Mektep gibi kendime karşı da yabancı ve hissiz sandığım çocukların ağlayarak elimi öpmeleri bana çok dokundu. Hatice Hanım başına kocaman bir çatkı çatarak odasına çekildi. Ben de müşkül vaziyete düşüyordum ama doğrusunu söylemek lazım gelirse bu işte asıl yanan o biçare oldu. Akşamüstü muhtarın karısıyla Ebe Hanım tekrar mektebe geldiler. İkisi de müteessirdi. Hele Ebe Hanım bana manalı manalı bakışlarla içini çekiyor. Benim başka niyetim de vardı ama Cenab-ı Hak yardım etmedi diyordu. Bu teessürü benim de yapmacık bir teessürle mukabele etmem lazımdı. Gözlerimi önüme indirerek, ne yapalım Ebe Hanım, kısmet değilmiş diye cevap verdim. Hasılı bu tek gözlüklü mini mini efendi bir sözle zeynileri alt üst etti. Köylülerin ağzını bıçak açmıyor. Yeryüzünde zeynilerden daha kötü bir köye düşmenin mümkün olmadığını bildiğim halde bu teessür bana da sirayet ediyor. Yalnız Munise müstesna. O yaramaz sevincinden uçuyor. Ne vakit gideceğiz abacığım, iki güne kadar gider miyiz diye kuş gibi çırpınıyor. Zeyniler 3 Mart. Yarın yola çıkıyoruz. Munise ilk günlerinde pek seviniyordu. Fakat dünden beri onda tuhaf bir neşesizlik baş göstermeye başladı. Ara sıra gözlerini uzaklara dikerek düşünüyor, sorduğum şeylere dalgın dalgın cevap veriyordu. Munise, benimle gitmek istemiyorsan seni bırakayım dedim. Hemen cevap verdi. Allah esirgesin abacım, kendimi kuyuya atarım. Kardeşlerinden ayrılacağına üzülüyor musun? Üzülmüyorum abacım. O halde babanı göreceğin gelecek. Babama acırım ama o kadar sevmem abacım. Peki öyleyse derdin ne? Gözlerini indirerek susuyor. Daha ısrar edersem yalandan gülmeye, boynuma sarılmaya başlıyor. Fakat ben bu yalancı neşeye inanmıyordum. Munise'nin asıl sevincini ben bilmez miyim? Mamafi, bu berrak çocuk gözlerinde her zaman bir parça hüzün bulmuştum. O kadar söyletmeye çalıştım, bütün emeklerim boşa gitti. Bugün bir tesadüf bana bu çocuk kalbinin gizli derdini öğretti. Akşama doğru bir aralık Munise ortadan kaybolmuştu. Halbuki tam bu saatte kendisine ihtiyacım bulunduğunu biliyordu. Yol hazırlığı için bana yardım edecekti. Birkaç defa çağırdım, cevap gelmedi. Mutlaka bahçede olacaktı. Pencereyi açtım. Munise, Munise diye seslendim. İnce sesiyle uzaktan Zeyni babanın türbesi yanından efendim şimdi geliyorum diye cevap verdi. Yanıma geldiği vakit tek başına niçin oralarda dolaştığını sordum. Cevap verirken şaşırıyor, manasız bahaneler göstererek beni aldatmaya çalışıyordu. Dikkatle yüzüne baktım. Gözleri kıpkırmızıydı. Hafifçe solmuş yanaklarında yeni kurumuş gözyaşı izleri vardı. Birdenbire telaşlandım. Orada ne yaptığını, niçin ağladığını söyletmek için sıkıştırmaya başladım. Bilekleri ellerimin içinde, yüzünü gizlemek için boynunu çeviriyor, dudaklarında hafif bir titremeyle sükût ediyordu. Ben mutlaka söyletmeye azmetmiştim. Eğer hakikati benden gizlerse onu burada bırakacağım söyledim. O vakit tahammül edemedi. Büyük bir günahı itiraf eder gibi başını önüne eğerek utana utana söyledi. Annem beni görmeye gelmiş. Gideceğimi duymuş da. Darılma bana abacım. Bu büyük günahı söylerken bütün vücudu titriyor, gözleri yaşla doluyordu. Anladım. Küçük, mini mini gönlünün acısını benden ümit edeceğinden çok daha derin ve iyi anladım. Yüzüne düşmüş saçlarını düzelterek yavaş yavaş çenesini okşayarak halim sakin bir sesle. Bunda korkacak, ağlayacak ne var? Annen değil mi? Elbette göreceksin dedim. Bir çare hala inanamıyor, korka korka gözlerime bakıyor, herkesin nefretle, lanetle andığı bu kadını sevmediğine beni inandırmak için çocukça sebepler arıyordu. Fakat onu öyle seviyor, öyle yana yana seviyordu ki. Çocuğum, eğer anneni sevmiyorsan ben seni çok ayıplarım dedim. Anne sevilmez mi hiç? Haydi koş, onu çevir. Abam mutlaka seni görmek istiyor de. Ben türbenin yanına geliyorum. Munise dizlerime sarılarak eteklerimi öptü. Sonra koşa koşa bahçeye gitti. Bu yaptığım büyük bir ihtiyatsızlıktı biliyorum. Eğer bu kadınla görüştüğümü duyacak olurlarsa fena şeyler söyleyecekler. Belki de burada ismimi lanetlanacaklardı. Fakat olsun. Türbenin altındaki ağaç kümesi içinde onları bir hayli bekledim. Kadıncağız epeyce uzaklaşmış. Munise onu yolundan çevirmek için sazların öte tarafına koşmuş olacaktı. Nihayet göründüler. Onların ana kız yan yana gelişleri öyle hazin, öyle hazin bir şeydi ki. Birbirinden çekinir, utanır gibi ayrı ayrı yürüyorlar, çamurlara batıyor gibi yaparak gecikiyorlardı. Bu kadına muhabbetle, şefkatle dolu bir şeyler söylemeye hazırlanmıştım. Fakat nedense karşı karşıya geldiğimiz zaman birbirimize söyleyecek söz bulamadık. Uzun boylu, narin yapılı bir kadıncağızdı. Arkasında yamalı bir eski çarşaf, yüzünde peçe yerine mor bir yemeni, ayağında topukları kopmuş, sırılsıklam yırtık iskarpinler vardı. Birden korkuyor gibi titrediğimi hissediyordum. Mümkün olduğu kadar sakin, heyecansız görünmeye çalışarak, "Yüzünüzü açsanıza," dedim. Küçük bir tereddütten sonra peçesini kaldırdı. Çok taze olduğu belliydi. Nihayet 30-35 yaşlarında. Fakat sarışın çehresi öyle yorgun, öyle yıpranmıştı ki. Böyle kadınları ben çok boyalı diyebilirdim. Halbuki yüzünde boyadan eser yoktu. En ziyade içime dokunan şey Munise'ye çok benzemesiydi. Birdenbire bana öyle geldi ki Munise büyümüş, bu yaşa gelmiş, sonra. Çocuğu gayri ihtiyari bir hareketle omuzlarından tutarak dizlerime doğru çektim. Göğsüm derin nefesle şişiyor, gözlerim doluyordu. Üstüme aldığım büyük, çok büyük bir vazifeydi. Fakat ben bunu yapacak, Munise'yi güzel ahlaklı bir kadın olarak yetiştirecektim. Ömrümün en büyük tesellisi bu kadın olacaktı. Zihnimde geçen şeyleri o da benimle beraber düşünüyormuş gibi dedim ki, "Hanımcığım, görüyorum ki tarih size bu küçük kızı elinizde büyütmek bahtiyarlığını nasip etmemiş. Ne yapalım? Dünya bu. Şunu size söylemek isterim ki gönlünüz rahat etsin. Ben onu bağrıma bastım. Kendi kızım gibi büyüteceğim. Hiçbir şeyden mahrum etmeyeceğim." İlk defa söz söylemeye cesaret etti. "Biliyorum küçük hanım. Munise bana söylüyordu. Ara sıra yolum düştükçe onu görmeye geliyorum. Allah sizden razı olsun." "Demek Munise'yi görüyordunuz." Küçük kollarını belime dolayan Munise'nin tekrar titremeye başladığını hissettim. Yeni bir kabahati bulunmuştu. Demek gizli gizli anasını görüyormuş. Sonra daha hazini, bu görüşmeleri benden gizlediğini kadına söylemeye nedense utanmış. "Eğer burada kalmış olsaydık çocuğu her zaman size gösterirdim," dedim. "Halbuki ben yarın beye hareket ediyorum. Oradan nereye gideceğim belli değil. Yüreğiniz rahat olsun hanımcığım. Ona ana olacağım diyemem. Çünkü annenin yerini hiçbir şey tutamaz. Fakat iyi bir abla olmaya çalışacağım. Aşağıdaki sazlıkta bir adamın dolaştığını gördük. Bu benim talebem Cafer Ağa'nın babasıydı. Sık sık bataklıkta yaban ördeği ağlamaya gelirdi. Munise'nin annesi birdenbire telaşlandı. Gideyim hanımcığım dedi. Beni sizin yanınızda görmesinler. Bu söz zavallı kadında ince bir ruh olduğunu gösteriyordu. Zaten halinden, tavrından, yüzündeki manalardan da anlamıştım. İlk tahminim doğruydu. Munise yüzü gibi ruhunun inceliğini ve kibarlığını bu talihsiz anneden almıştı. Kadıncağızın beni dedikodudan korumak için gösterdiği telaş adeta kibrime dokundu. Onda iyi bir his bırakmadan ayrılmak istemiyordum. Dedikodulara hiç ehemmiyet vermediğimi göstermek için. Niçin acele ediyorsunuz? Bir parça daha kalmaz mısınız dedim. Zavallı kadın derin bir minnetle ellerime bakıyor, onları öpmek için dudakları titriyordu. Fakat bana dokunmaya cesaret edemediği belliydi. Son fırtınanın devirdiği cılız bir kavak ağacının gövdesine oturduk. Munise'yi aramıza aldık. Şimdi söylemek sırası ona gelmişti. Zavallıcık, hayatını bana anlatırsa daha hafifleyeceğini hissediyormuş gibi bir hareketle söylüyordu ve öyle düzgün konuşuyordu ki. Bu kadının sade fakat hazin bir sergüzeşti vardı. İstanbul'da Rumeli Kavağı'nda doğmuştu. Küçük bir memur olan babasıyla anası birbiri arkasına ölünce onu Bakırköy'de kibar bir aileye evlatlık vermişlerdi. Evin çocuklarıyla beraber büyümüş, hemen hemen bir küçük hanım muamelesi görmüştü. 15-16 yaşına geldiğinde ona adeta iyi kısmetler çıkmaya başlamıştı. Fakat o hiçbirisini istemiyor, hepsine bir bahane buluyordu. Çünkü onun bir sevdiği vardı. Evin küçük beyi o vakit harbiye mektebine giden, bıyıkları henüz terlemiş bir genç. Gerçi bir ümidi yoktu. Ne de olsa bir evlatlık parçası olduğunu biliyordu. Fakat hafta başlarında onun yüzünü görmeyi, sesini işitmeyi şimdilik kâr sayıyordu. O sırada büyük efendi beye defterdar olmuş ve aile yalnız harbiyeli oğlunu İstanbul'da bırakarak tamamen buraya göç etmiş. Beyde genç mektepliği görmeden geçen 4 ay onu 4 senelik bir ayrılık kadar çıldırtmış. Ve nihayet küçük bey yaz tatilini geçirmek için ailesinin yanına gelince çok geçmeden macera duyulmuş. Beyefendi, küçük hanımlar hep birden onun üstüne yürümüşler ve onu artık evde tutmak istemeyerek buraya yakın köylerden birinde bir ihtiyar kadının yanına göndermişler. Munise'nin 4 yaşında kuş palazından ölen ablası orada dünyaya gelmiş. Bu halde bir kızı elinde çocuğuyla kim kabule razı olur? Nihayet o ağlıya sızlıya ihtiyar bir orman memuruna varmaya razı olmuş. İlk zamanlar bir şey söylemez, talihine razı olurmuş. Fakat kocası bu Zeyniler köyüne yerleştikten sonra ağır, dayanılmaz bir can sıkıntısı başlamış. Karanlık odasında bunalıyor, günden güne sararıp soluyormuş. Zavallı kadın, bunları anlatırken hala kendini o ağır karanlığın içinde görür gibi gözlerine, vücuduna bir yorgunluk çöküyordu. İşte bu sıralarda eşkıya takibi için köye bir jandarma kolu gelmiş. 2-3 hafta sazlığın karşısında çadır kurup oturan bu askerlerin genç zabiti onu takibe başlamış. Kadın da nasıl olsa şeytana uymuş ve kocasını, çocuğunu bırakarak zabitle beraber kaçmış. Bu sade hikaye bilmem neden bana çok tesir etti. Akşam yaklaşıyordu. Munise'yi annesiyle yalnız bırakarak mektebe doğru yürümeye başladım. Belki de artık birbirini göremeyecek olan bu iki insanın bu ayrılık dakikasında birbirlerine söyleyecek bir şeyler olurdu. Yahut da benim gözümün önünde istedikleri gibi kucaklaşıp ağlayamazlar, içlerinde bir hicran yarası kalırdı. Mezar taşları üzerinden atlayarak mektebe dönerken derin derin düşünüyordum. Munise, ben seni asıl kimsesizliğin, yapayalnızlığın için sevmiş, sana daima acımıştım. Mamafi, bu dakikada seni kıskanıyorum. Senin sefil, düşkün bir kadın, fakat ne de olsa bir anne olan anneni kıskanıyorum. Sen doğduğun, büyüdüğün yerlerden ayrılırken gözlerinde bir anne bakışının hatırasını Dudaklarında anne yaşlarının acı lezzetini göreceksin. Bu sabah Zeyniler köyünden getirdiğim evrakı çantama doldurarak Marif Müdürlüğü'ne gittim. Munise'yi uykuda bırakmıştım. Vakit erkendi. Daire yeni açılıyordu. Tek tük gelen memurlar mahmur mahmur kahve, nargile içiyorlardı. Kırmızı kuşaklı başkatibin yerinde şimdi kıvırcık kara sakallı, yağlı yakalı bir efendi oturuyordu. Hademelerden birine sordum. Marif müdürüyle beraber başkatibinde değiştiğini, iş için bu sakallı efendiyle konuşmak lazım geldiğini söyledi. Yanına yaklaşarak selam verdim. Marif müdür beyin emriyle kapanan Zeyniler Mektebi muallimi olduğumu, mektebin evrakını teslime geldiğimi söyledim. Başkatip biraz düşündü. Ha evet dedi, pekala. Azıcık dışarıda bekleyin de müdür bey gelsin. Dairenin loş, basık sofasında tam 3 saat müdürü beklemek lazım geldi. Böyle yerlerde gelen geçen insana dik dik bakıyor, hatta söz atanlar bile oluyor. Pencerelerden birinin kenarına kırık bir merdiven dayamışlardı. Basamaklardan birine ilişerek beklemeye başladım. Pencere harap medrese avlusuna bakıyordu. Kolları sıvalı, mavi şalvarlı bir softa, şadırvanın kenarında zerzevat ayıklıyor, dalları yanımdaki pencerenin içine kadar giren kocaman bir çınarın üstünde serçeler oynaşıyorlardı. Dirseklerim dizlerimde, çenem ellerimin içinde düşünüyordum. Dün sabah bu vakit daha Zeynilerden ayrılmamıştım. İrili ufaklı bütün talebelerim kayalığın üstündeki araba yoluna kadar beni selametlemeye gelmişlerdi. Ne arsız gönlüm var benim. Etrafımdaki insanları ne kadar çabuk seviyorum. Aziz eniştemin tuhaf bir sözü vardı. Ara sıra beni ellerimden tutarak, "Ah benim yapışkan kızım, evvela insanı yadırgarsın, kaçarsın, sonra çam sakızı gibi öyle bir yapışıverirsin ki," derdi. Adamcağızın hakkı varmış. Bu çocukların hepsine acıyordum. Güzellerine güzel, çirkinlerine çirkin, sefillerine sefil oldukları için. Böyle her ayrıldığım yerde kalbimin bir parçasını bırakırsam âlâ. Zavallılar birer birer elimi öptüler. Çoban Mehmet, Zehra ile bana yeni doğmuş bir keçi yavrusu göndermiş. Adamcağızın hediyesi öyle yüreğime dokundu ki. Henüz gözleri açılmamış olan bu yavrucağı Munise'nin kucağına verdim. Çiçen arabasının yanık sesli çıngırakları boş ova içinde titremeye başladı. Yavaş yavaş Zeynilerden uzaklaştık. Çocuklara siyah renkli taşların içinde kayboluncaya kadar Munise ile beraber arkalarından mendil salladık. Arabanın otel kapısında durması Hacı Kalfa'nın yine meraklı bir zamanına tesadüf etmişti. İhtiyar adam ağzında bir ciğerle kapıdan fırlayan kocaman bir kediyi kovalıyordu. Elindeki nargile marpucunu kamçı gibi sallayarak "Dur gavurun kedisi, derini yüzeceğim," diye bağırarak yanımdan geçerken "Hacı Kalfa," diye seslendim. Sesin nereden geldiğini birdenbire anlayamayarak durdu. Ve arabanın içinde beni görür görmez kollarını kaldırıp sokağın içinde avazı çıktığı kadar "Vay iki gözüm hoca hanım," diye bağırdı. Adamcağızın sevinci görülecek şeydi. Ağzında ciğerle karşıki viranenin duvarlarına tırmanmaya çalışan kediye neşeli neşeli "Var güle güle zıkkımlan, telaş etme, helal olsun," diye bağırdıktan sonra yanıma geldi. Hacı Kalfa o kadar memnundu ki kucağında keçisiyle beni takip eden Munise'yi ancak otelin ikinci katında fark etti. "Vay hoca hanım, bu da kim? Nereden çıktı?" diye sordu. "Benim kızım Hacı Kalfa," dedim. "Senin haberin yok. Ben Zeynilerde evlendim, şimdi bir kızım var." Hacı Kalfa Munise'nin çenesini okşayarak "Söyleyene bakma, söyletene bak. O da olur inşallah. Kız da kız dediğine değer ha, tosun gibi," dedi. Güzel bir tesadüf eseri olarak mavi kuşlu odam yine boşmuş. Buna çok sevindim. Akşam Hacı Kalfa beni zorla evine yemeğe götürdü. Yorgunluğumu bahane ederek gitmek istemedim. İhtiyar adam bana adeta emir veriyor. "Şuna bak hele, sen 6 ay yayan yürüsen benzin bile solmaz, tövbe olsun," diyordu. Bunların hepsi güzel, hepsi âlâ. Fakat beni düşündüren başka bir mesele var. Dün akşam yatmadan bir hesap yaptım. O kadar tuhaf bir netice çıktı ki inanamadım. Bir kere de aynı hesabı parmaklarımla tekrar ettim. Maalesef doğruydu. Bu netice çok acıklı olmakla beraber gülmekten kendimi alamadım. Ben şimdiye kadar kendi gayretim, kendi çalışmam sayesinde geçindiğimi zannediyordum. Halbuki elimdeki parayı sarf etmekten başka bir şey yapmamıştım. Zavallı Gülmisel Kalfacığım, yanımda epeyce bir para bulundurmamdan yabancı bir memlekete gitmemin doğru olmadığını söylemiş, annemin elmaslarından birini satarak parasını ayrı bir kese içinde elime teslim etmişti. Şimdiye kadar birçok masraflarım olmuştu. Öyle ya, bu kadar zaman açıkta kalmıştım. Sonra yol paraları da epeyce tutuyordu. Fazla olarak fakir bir köy hocasından başka bir şey olmadığımı da düşünmemiştim. Etrafımda sefil, aç bir insan gördüğüm zaman ufak tefek yardımlarda bulunmayı vazife bilmiştim. Fakat insanlar sahi insafsız mahluklar. Belki de yüz yumuşaklığımdan alınmış cesaretle etrafımda açılan eller hele son zamanlarda o kadar çoğalmıştı ki. Tabii ne tuttuğunu hala bugün de pek iyi bilmediğim birkaç kuruş aylığım bütün masraflarımı karşılayamazdı. Daha fenası bu aylıklardan ikisini de henüz almaya muvaffak olamamıştım. İşte bu fevkalade ihtiyaçlar karşısında her başım sıkıldıkça bu keseye el atmıştım. Fakat şimdi bu zavallı torbacık da öyle hafiflemişti ki içindekilerin saymaya cesaret edemiyordum. Demek 5 ayın bütün macerasına, bütün yorgunluklarına rağmen beni yaşatan yine ailemin yardımı olmuştu. Pencereden giren çınar yapraklarıyla oynayarak bunu düşünürken hem güleceğim hem ağlayacağım geliyordu. Mamafi yine bir teselli icat ettim. Üzülme çalı kuşu. Hiçbir şey kazanamadınsa geçinmenin, yaşamanın ve tahammül etmenin ne olduğunu da mı öğrenmedin? Bu az kazanç mı? Bundan sonra artık çocukluğu bırakır, kadın kadıncık olursun kızım dedim. Ben böyle düşünürken loş sofada birdenbire bir telaş uyandı. İhtiyar bir hademe bir elinde bir palto, bir elinde bir bastonla Maarif müdürünün odasına doğru koşuyordu. Birkaç dakika sonra mini mini boylu müdürün azametli boynunu yükseltip tek gözlüğünü parlatarak merdivenden çıktığını gördüm. Arkasından odaya girecektim. Biraz evvel müdürün paltosuyla bastonunu götüren sakallı hademe karşıma dikildi. Dur be hanım, efendi nefes alsın, acelenle. Ananın karnında 9 ay nasıl bekledin diye bana çıkıştı. Böyle muamelelere yavaş yavaş alışmıştım. Onun için müteessir olmadım. Hatta bilakis halim bir sesle, kuzum baba, beyefendi kahvesini içtikten sonra haber ver. Beklediğiniz muallime gelmişti diye rica ettim. Maarif müdürü beklemiyordu. Fakat öyle söylersem hademenin belki daha fazla gayrete geleceğini düşünüyordum. Ne yaparsın, bu kurnazlıkları öğrenmek lazımdı. İhtiyar hademe 3-5 dakika sonra tekrar odadan çıktı. Siyah çarşafımla beni birdenbire fark edemeyerek söylenmeye başladı. Nerede o kadın, hay Allah? Hem adamın 2 ayağını bir pobuca sakar hem kaçar. Darılma baba, buradayım. Gireyim mi? Haydi gir bakalım, senin gönlün olsun. Müdür başı açık, dudağının ucunda kocaman bir pro ile makamında oturuyordu. Köşedeki bir koltuğa gömülmüş yaşlı bir zata küçücük vücudundan umulmayacak kadar çatlak cüretli bir sesle bir şeyler söylüyordu. Efendim, ne memleket ne memleket. Dünyanın israfını yaparlar da kendilerine bir kartvizit bastırmazlar. 80 kişi sizi görmek istediğine dair kapıdan hademeyle haber gönderir.